Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te Cuma akşamının şarjındasınız. Atalar Hocam, Bilgehan Başkan eksik. Şu an evine klimacılar gelmiş. Çok son anda acil bir şekilde çıkmak zorunda kaldı klimacılar geldiği için. Ama şahane bir konum var. Çağatay Karadirek burada.
Merhabalar.
Yine konuk oldu. Üçüncü kez falan herhalde artık
aldı
seni.
Evet, üç oldu.
Artık Çağatay da bizim gediklilerimizden. Hocam biz bir aileyiz.
Daimi
konuklarımızdan. Sağ olsun, her yakaladığımda asla kaçmıyor. Hemen stüdyoya çekip kendisini
çok gönüllü burada. Ya.
Evet, çok şeyler yapıyor bu aralar yine. Şarkılar, türküler yine evet. Onları bahsedeceğiz. Ama dur, programı açmayı unuttum yine. Şarj başladı.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te Cuma akşamının şarjındasınız. Cuma akşamının trafiğinde yapılacak en iyi şey Atalar Hocam. Cuma akşamı ne? Efsane bir trafik. O şarj dinlemek.
Doğru.
Arabada şarj. Ne diyor ya? Nasıl bir... Çağatay Karadirek burada konuğumuz.
Merhabalar.
Tekrardan. Artık çok defa geldiği için konuk olarak saymıyoruz kendisini. Müziği konuşacağız bugün Cuma günü. Müzikleri konuşacağız.
New Music Friday.
Evet, zaten yeni şarkılarında geliyor galiba senin.
Evet.
Neler geliyor?
Bugün çıktı. Öykü'nün Arka Sokak isimli şarkısı çıktı.
Bir şey söyleyeceğim, bunun bir hikayesi var tabii.
Var.
Öykü'yü biz buraya konuk aldık.
Evet.
Ya oradan hemen çocuk yakaladı kızı, yetenekli kızı buldu. Hemen dedi ki bunu, değil mi? O da evet. O da yetenekli çocuğu buldu böyle. Havalı artist bir arkadaşımız, burada tanıştılar ve oradan çıktı bu hikaye aslında. Evet. Biz de bunun bir parçasıyız.
Evet, bir yol ya. Çizdik buradan sonra.
Ya bravo ya. Yalnız üretken bir arkadaşımız Çağatay
Çok.
Hocam. Bu ara müzik üretmek için ideal bir ortam sağlıyor sanki. Herkes bir şarkı yapıyor. Herkesin önü açık gibi.
Yani evet, sadece işte bu kalabalıkta ayrışmak çok zor ve önemli.
Evet. Öykü bence ayrışıyor. O şarkısını çok beğenmiştim ben. O beğendiğim şarkıya remix yapmışsınız siz de.
Evet, ama bugün çıkan parçası çok daha farklı bir iş.
Bir dakika. Bugün o şarkı çıkmıyor o zaman. Başka bir şarkı
çıkıyor. Bugün başka şarkı çıkıyor.
Yine beraber yaptınız.
Belki aslında. Çalarız
evet, beraber yaptık.
O zaman çalarız hocam. Yani sen Atalar Hocam da belki çalarız birazdan diyor. Yani ayıp
değil. Durumuna göre yani.
Hocam herhalde adam buraya gelmiş konuşuyor. Belki çalarız ya birazdan çalarız, diyor. Çalarız. Tabii ki de çalarız. O zaman hayırlı uğurlu olsun diyelim.
Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
Şarj devam ediyor. Fenomen Türk'te biraz önce Çağatay Karadirek konuğumuz kendisi. Onun ve Öykü'nün şahane şarkısını dedik. İsmi neydi? Arka Sokak.
Arka Sokak.
Arka Sokak ismi.
Nefis olmuş
lan. Evet. Olmuş ha Atalar Hocam. Ben tam onu diyecektim, ağzımdan aldı lafı. Ne diyorsun? Olmuş.
Bayıldım
mu?
Ben.
Ben de bayıldım. Yani şöyle, göbek attıran, dans ettiren, eller havaya yaptıran bir şey. Tam da yaz şarkısı gibi olmuş. Evet. Nedir bu şimdi? Bunun türü nedir?
Ya tür olarak şu anda dünyada ya aslında yaklaşık bir senedir... Yani yürümekte olan bir Brazilian Funk diye bir tür var.
Brazilian Funk.
Evet.
Ama biz, bir yerden alttan böyle darbukaları da alıyoruz 9-8 böyle bir
yani
ritimler.
Yani o Brazilian Funk'taki sound'u biz daha böyle bizim ülkemizdeki yerle nasıl köprü kurabilirim üzerine bir 4 gün sadece session yaptık ve konuştuk. Yani evet. Aslında hiçbir nota basmadık, sadece konuştuk. Ve sonrasında şarkıyı ilk böyle melodi olarak bizim taraftan bir şey evet. yakalayıp üzerine bu Brazilian Funk sound'unu giydirmek daha güzel olur diye düşünüyorum.
Olmuş, güzel olmuş.
Çok yani. Güzel olmuş.
Çok güzel olmuş. Tamam. Ne konuştunuz 4 gün boyunca?
4 gün boyunca.
Ne yapalım mesela? Ya bir şey söyleyeceğim. Bir sosisli mi söylesem?
Evet ya. O session İzmir'de olduğu için bol bol karışık konuştuk aslında.
Kumrular mumrular girmiştir.
Kumrular aynen.
Session dediğin zaman kumrudur be.
Tabii.
Bence yani. Kumrudur yani session dediğin zaman.
Aynen. Sayaslı.
Güzel, çok da güzel olmuş. Sonu da güzel gelmiş. Evet. Sözlerini annesi mi yazdı gene öykünün?
Evet, gene öykünün annesi yazdı sözlerini.
Böyle de bir şey var, dinleyiciler biliyor mu bilmiyorum. Öykü diye bir kızımız var. Çok güzel şarkılar yapıyor, dinlediğiniz şarkı da onun şarkısı. Annesi yazıyor sözlerini.
Evet.
Annesi yazıyor, Çağatay yapıyor. Evet. Öykü de söylüyor. Böyle bir üçlü oldular bunlar
evet,
burada.
Aynen.
Galiba remixleriniz de vardı, öyle bir program da vardı.
Remixlerimiz de var.
Ne oldu, o geliyor mu?
Arka Sokağın remixi bir hafta sonuna çıkacak. Onun
daha
hemen arkasına.
Daha dur, şarkı yeni çıkmadı mı?
Evet, ama biz o Afro House Remix'i çok sevdiğimiz için o Afro House Remix'i de biraz öne çekmek istedik.
Siz arada kalmışsınız bence. Hangisini yayınlasak diye arada kalıp bir tanesini Remix diye çakıyorsunuz bence.
Yani aslında şey, o versiyonu DJ bir tane arkadaşımız Tenerka'ya hiç beklenmedik evet. şekilde güzel bir versiyon yakaladı. Tam Afro House'un trompet böyle üflemelilerin olduğu evet. şeye yakın. Hemen arkasına koyalım dedik.
Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu da remix gibi. Yani benim için remix dediğin nedir biliyor musun? İyi bir şarkıyı seversin, iyi bir şarkıdır. Evet. Yolda dinlersin. Onunla eller havaya yaptığın zaman o remix, yani remix odur. Ama bu şarkı evet. tek başına da eller havaya yaptırabiliyor. Görüyorsun benim müzik dağarcığım bu. Eller havaya yaptıran müzikler, eller havaya yaptırmayan müzikler.
Evet. Ama remix aslında sadece o
eller havaya yaptıran
yani.
Müzikler
İlla...
değil.
Dans versiyonu olacak diye bir şey yok.
Tabii, bir de DJ'lerin daha bunu kolay mixleyebilmesi için bir şeye girmesi, yontulması mı diyeyim artık ne diyeyim. Yani bunu bu şekilde DJ'ler evet. çalmaktan kaçınıyor.
Sen şimdi DJ'sin aynı zamanda. Setler de çalıyorsun galiba. Devam ediyor musun bu?
Evet, ara ara devam ediyorum.
Ama şu an prodüktör tarafın biraz daha ağır basıyor galiba. Müzik üreticiliğine girdin yani.
Stüdyoyu daha çok seviyorum.
Şimdi prodüktör dediğimiz zaman önceden başka bir algı vardı. Şimdi başka bir algı var. Bu adam prodüktör diyoruz zaman mesela kendi basıyor tuşlara, kendi yapıyor. Artık böyle bir döneme geldik galiba.
Evet.
Yani prodüktör dediğin zaman şarkıyı sıfırdan alıp aranje eden de, ne bileyim o enstrümanları da birçoğu zaman kaydeden, yazan da oluyor. Böyle
doğru.
Bir.
Aslında yurt dışındaki prodüktörlerde mesela hiçbir tuşa basmayıp sadece orada duran adamlar da var. Mesela Rick Rubin örneği var. Hmm. Çok yetenekli. Müzikal öngörüsü çok evet. Büyük biri. Çok büyük bir isim ama stüdyoya girdiğinde herhangi bir mix mastering'dir ya da ne bileyim bir enstrüman evet. Nota kısmında değil, sadece olayın felsefi tarafından prodüktörlüğünü ortaya koyuyor.
Ama ben daha çok saygı duyuyorum bence tuşlara basan insanlara diye düşünüyorum. Düşünüyorum bu çağda. Neyse, şarj devam ediyor. Fenomen Türk'te Murat Özsoy'la cuma akşamının trafiğinde şarjdasınız. Atalar Hocam burada. Bilgehan Başkan klima sebebiyle izinli. Klimacıları gelecek diye gitti. Onun yerine burada Çağatay Karadirek sağ olsun konuğumuz oldu. Merhabalar, yeni evet. Şarkısıyla bu arada. Yeni şarkısı evet. Öykü ile beraber.
Evet.
Ama Öykü yok Çağatay burada. Öykü de sonra alırız bir ara.
Aynen. Şarkıdan sonra. Evet,
daha, zaten projeleriniz var daha. Bir var, ara Öykü'ye de buradan selamlar. Annesine evet. Ayrı selamlar. Şarkıları sözlerini yazan annesine ayrı
annesi
selamlar.
Annesi de gelsin.
Çağatay, şöyle bir an yaşadın mı Öykü ile? Çalışıyordunuz mesela, şarkıyı kaydediyordunuz. Öykü dedi ki ya bir saniye, ben de bir lavaboya gidiyorum diye gitti. Annesi yavaşça yanına sokuldu ve şunu dedi mi sana? Çağatay, asıl yetenek benim. Öyküyü salla. Şu şarkıyı beraber yapalım dedim. Çünkü annesine o potansiyeli seziyorum.
Annesi zaten iyi bir şarkıcı bu arada. Evet, evet, ben evet. Çok seviyorum kendisini. Zaten annesiyle ilk biz tanışıp proje yapmıştık. Ben evet. Onun parçalarını aranje yapıyordum o dönemler.
Anasına bakıp kızını aranje yapmışsın.
Öyle oldu. Yani sonra ama Öykü'nün şu konuda hiç tahammülü yok. Böyle olur da bir yere annesi burayı ben back yap falan vesaire dediğim zaman back vokal yapmasına bile tahammülü yok. Annesini kıskanıyor. Evet.
Ben de mesela annem bana back yap desin, asla yapmam. Vallahi
kim
bak.
İster ki?
Ya ben kendim back şeydim. Yapacaksam kendim. Annem dese inadına mesela tabii. Back mi dedi. Ben front yaparım. Bilmiyorum neden bahsettin ama. Yani çok zor. Annesiyle çalışmak nasıl bir duygu? Annesi var mıydı yanınızda çalışma sürecinde?
Var. Zaten şöyle diyeyim. Aramızda aslında çok güzel köprü kuruyor ya. Hani Filiz o konuda.
Ama rahatsız etmiyor mu sizi yani? Hiç, ya da çocuklar ben size süt ısıttım. Siz bunun için ben geliyorum deyip yoksa hep yanınızda mı? Yok, ama yok. Müzisyen olduğu için tabii ki olayın içinde. Tabii.
Yani şöyle diyeyim, o kadar büyük yükler alıyor ki ikimizin de sırtından.
O çok ilginç.
Tam bir anne yani aslında. Yani
daha zor olacağını evet. Düşünmüştüm. Anne kızın arasında sen.
Yok.
Öyle bir şeyler yok,
yok
mu?
Yok yok yok.
Anne kız kavgaları yok yani.
İyi ki Filiz var yani, öyle söyleyeyim.
Vallahi selamlar o zaman Filiz'e. Selamlar. Artık o zaman onu da konuk alalım ya. Bu kadar kadının aldığını geçirdik. Neler söyledik ya.
Annelik kızlı bir yayın.
Filiz'e de çok selamlar. Güzel bir şarkı olmuş. İyi ki yapmışsınız yani.
Teşekkür
güzel olmuş.
Ederiz, sağ ol.
Hedef nedir mesela? Şimdi bir müzik yaptığın zaman, bir şarkı yaptığın zaman mesela, böyle bir şarkı.
Evet.
Neyi görsen mutlu olursun?
Ya neyi görsem mutlu olurum aslında şimdi
bu
her şarkı.
Bu konser şarkısı mı mesela?
Evet.
Konser şarkısı mı?
Çok çok güzel bir yere değindim.
Sahne şarkısı
aynen.
Sanki bu.
Genelde bu tür işleri yaparken bu tür matematikleri düşünüyoruz. Yani mesela bir önceki parçamız daha çok böyle overthink hissettiriyordu insana. Ama bu parçayı yaparken şeyi düşünmüştüm. Yani bir süperstar müziği olsun. Yani bir
yani,
konser açılışı.
Canlısını düşünün değil
evet,
mi?
Evet, yani sahnede gerçekten o sisler ve ışıkların evet. içinde. Bu girişin de bu kadar güçlü olma sebebi
değil mi? Bağıra
bu.
Bağıra bağıra evet. Da giriyor. Şarkı evet. Da öyle giriyor zaten. Aynen. Bangır bangır
evet,
gidiyor.
Konseri hayal ettim. Mesela bir sonraki parçamızda tamamen bir commercial dans ekibinin, bir ne bileyim Tokyo'daki bir dans ekibinin, girl band kafası bir işte, dans ettiklerini hayal ederek yaptığım bir işte. Yani aslında hepsi bir hayalin kafadan ortaya çıkışı.
Ya bu aralar böyle girl bandler de meşhur.
Evet.
Manifest var. Yeni çıkan gruplar da var galiba hocam.
Yenileri bilmiyorum. Manifest
i̇şte bilmiyoruz
var
işte zaten, sorun o. Ya muhtemelen çıktılar bir yerdeler ama
çıktılar,
manifest biliyoruz. Manifest tutturdu bu işi galiba. Ben dinle, evet. Ben de şarkısını dinledim.
Evet,
yani dinlememek zaten mümkün değil. Her yerde çalıyor şarkıları evet. Da. Arem Arman da yapmış yani. Tabii, ben tabii. Mesela orijinali bilmiyorum. Orijinali var mı şarkının? Onu bilmiyorum mesela. Arem Arman'ın yaptığı versiyonu biliyorum. Ya bu güzel bir duygu bence. İnsanları eğlendiriyor olmak. Yani mesela bir yerde çalıyorken görsen şarkını. Sen evet. Mesela bir mekana gittin, bu şarkı bir anda çaldı ve baktın ki coştu kalabalık abi evet. Çeşme'de. Mutlu eder diye düşünüyorum ya.
Eder. Ben zamanında Cem Adrian'a yaptığım bir remix'i Antalya'da bir yerde duymuştum. O gerçekten ya. Garip bir his yaşatıyor insanı.
Ya güzel bir his. Evde karanlık bir odada çalışıyorsun böyle gece.
Evet.
Bazen overthink'e düşüyorsun.
Evet.
Ya olmadı diyorsun. Sonunu düşünüyorsun. Bir daha vazgeçiyorsun falan. Evet. Belki sonra canın sıkılıyor. Toptan vazgeçsin geliyor. Sonunda bak geliyorsun Cem Adrian ya da işte
tabii.
Öykü. Bir yerde insanlara eğleniyor, çalıyor. Vallahi bravo, tebrik ediyoruz. Arada da çalarız hocam. Öyküyle şarkılarını diye düşünüyorum Atalar hocam.
Çalarız.
Bekliyoruz Filiz Hanım da Öyküyü de. Şarj devam ediyor. Fenomen Türk'te cuma akşamının şarjındayız. Haftanın son günü olması süre. Ama bu hafta da hafta değildi ki yani. Pazartesi, salı, tatil gibi bir şeydi. Aslında çarşambadan başlayan yalandan bir hafta. Yoruldum diyenlerin hiç yorulmuş olmaya hakkı yokmuş gibi geliyor bana.
Evet, bence de.
Yani ben yorulmadım.
O zaman cumartesi, pazar da program koyalım bu hafta. Ne diyorsun? Çağırdın.
Hocam cumartesi pazar çalışmamamız lazım hocam. Bu bir insan hakkı. Cumartesi çalışmaması lazım insanların ya. Ofislerde cumartesi de böyle yarım gün çalışma var ya. Yarım gün diye bir şey yok ki. O tam
o yarım günün yani. De bir anlamı yok ki.
Anlamı yok. Evet. Bütün günün işte yani en güzel saatleri ve bütün kafanda da o olacak.
Çalışıldığını da düşünmüyorum.
Ben. Ya tabii ki de verin, ben de o verimli olduğunu düşünmüyorum. Neyse ki o öyle bir iş yapmıyoruz hepimiz bak burada.
Evet.
Biz böyle eller havaya işte müziği, eller havaya radyosuyla yapıyoruz. Çağatay farklı farklı şarkılar yapıyorsun ama şu anda mesela Türk müziğine baktığımız zaman giden şarkı dediğin zaman dans ettiren şarkı galiba. Evet, şu an trend kesinlikle. Bu. Yani giden aynen. Şarkı. Bir prodüktör için giden şarkı olması çok önemlidir. Çünkü bir şey yaratıyorsun ve satman da lazım bence. Evet. O yüzden de hani kimseye yaptığın müziğin para için olduğunu da söylemek zorunda değil insanlar ama bazı şarkılar var gerçekten bana hiç...
Gerçekten
geçmiyor
para için.
Ya. Gerçekten o para için olduğunu çok iyi anlıyorum bazı evet. Şarkıların ya. Neden öyle? Mesela bak sevdiğim şarkı para kazansın beni rahatsız etmez ama bazı evet. Şarkılar da böyle taklidin taklidi de okey. Taklidin taklidinin taklidi olduğu zaman işte böyle beni irite ediyor birazcık.
Ya çünkü risk almaktan çok korkuyor insanlar. Yani bunu ben nedenini anlamıyorum ve bizim coğrafyamızda bu çok fazla. Aslında evet. Risk alsalar belki kendilerine çok güzel alan açacaklar.
Evet.
Ama bizde bu öndeki taksiyi takip etme durumu var.
Evet.
Yani 2010'larda da vardı, hala var.
Evet. Mesela bu konuda Label C5 hani bu para müzik dediğin zaman kazanıyordur muhtemelen. Çok da dinleniyordur. Ama mesela risk alıyor bence. Mesela How How diye bir şarkı yapması bir risk alması sonuç.
Doğru
yani.
Diyorsun aslında. Bu
şimdi mesela onu ilk çıktığı zamanlarda insanlar çok gömdüler, yargıladılar ya.
Evet.
Sorun şu olacak. Şimdikileri ne diyeceğiz? Yani genelde böyle oluyor. Yani o ilk başta böyle
gömdüğü. İlk kurşunu atan değil mi?
İlk kurşunu atanları böyle gömüyoruz, linçliyoruz ya. Aynen. Ondan bir ay sonra, iki ay sonra o kadar hızlı ki piyasa. Evet. Bir şarkı geliyor diyorsun ki abi sizin zamanlarınızı özledik ya falan diyorsun.
Evet, evet.
Ya.
Her geçen gün daha da şaşırtıyor.
Aynen. Benfero mesela öyle bir dönüş yaptı yani. Çok büyük bir saygınlığı var Benfero'nun. Evet. Benfero da ilk çıktı ama ben dinliyordum mesela. Ben hala dinliyorum Benfero'yu. Hmm. O zamanlar da böyle millet gömüyordu şarkıların sözleri işte heceliyor bilmem ne evet. Falandı filandı derken. Şu an Benfero'ya rahmet okutturan bir zaman içindeyiz gibi geliyor bana. Ama bak demek ki biz de değişiyoruz. Belki de bizim beğenmediklerimiz öncü de olabilirler. Bilmiyorum istediğimiz yere gitmemiş olabilir ama öncüdürler belki de. Çünkü bir zaman sonra alışıyoruz biz de.
Tabii. Denenmemişi deniyorlar dediğin gibi. Havav diye şarkı yapmak onun
evet,
büyük örneği.
Kulağımız alışıyor.
Evet.
Seninki de biraz denenmemiş gibi sanki. Brezilyan falan deyince.
Yani aslında birkaç örneği var. Ama ben onlardan işte daha kendi tarzımızı yaratacak bir yere çekmeye çalıştım evet. Olabildiğince.
Ama bir yakınlığımız var sanki Brezilya. Müziği sanki biraz onlar da böyle İspanya'dan falan biraz o şeyleri almışlar mı acaba? Ne diyorsun?
Ya şöyle söyleyeyim. Ben zaten yıllarca flamenco gitarda çaldığım için flamenco armonisiyle bizim armonilerimiz arasında bir yakınlık var. O yüzden
çünkü,
o müzik yakın gelir bize.
Evet İspanya'da Emevilerden belki Araplardan
evet,
almışlığı
çok
vardır.
Doğru.
Belki.
Aynen. Zaten onlarda da utney falan oluyor bazı
evet,
flamenco
oradan
gecelerinde.
Oradan bir yakınlığımız var yani.
Evet. Bence Brezilya'da da bu tarz özelinde söylüyorum. Daha çok onların müzikal armoni tarafından ziyade ritim tarafında
evet.
Çok karakteristik bir
orası
yer var.
Orası da Afrika'dan beslenmiş.
Evet.
O zaman doğru bir tespit yapmışsın. Yani dünyanın Brezilyalıları da bizim aslında darbukalı müziğini dinleyen Trakyalılarımız, Romanlarımız
evet,
aslında bir anda
evet.
Baksana kültürel olarak onlarda aynen. Da böyle bir enerji, bir neşe, bir
doğru,
böyle dans edelim,
doğru.
Kalk oynayalım şeyi var. Doğru bir yere gelmişsin evet. Ya. Bak
sizin
adam
o bunu... çaldığınız ritmi biz darbukayla burada çaldık gibi bir yere geldi aslında.
Evet. Ben üzerine şey düşündüm yani capoeirayla oynuyor böyle benim amcam, dayım falan. Üzerine capoeira, bele bağlamış ceketi. Öyle bir atmosfer düşündüm yani. Yakın evet. Müzikler bunlar.
Karnavalda çalışır yani.
Evet. Bence de tutar bu şarkı. Tutarsa bir daha çağıracağım seni. Tamam. Şarkı tuttu abi diye bir daha gelir misin? Bence gelirim. Tutacakmış gibi. Hayırlısı. Şarj devam ediyor. Fenomen Türk'te cuma akşamının yarısına geldik. Şarjın yarısına geldik. Saat 19 gibi olduğuna göre bir saat daha buradayız demektir. Bir saat daha trafik çilenize yarenlik edeceğiz. Cuma akşamının trafiği de trafiktir hocam. Trafiktir ama şarkılarımız, türkülerimiz, Çağatay Karadirek'le muhabbetimiz devam ediyor. Fenomen Türk'te cuma akşamının şarjındayız. Atalar hocam. Kaçakçılık, casusluk falan bu tarz böyle filmler sever misin?
Çok.
Böyle? Çok seversin. Ben de çok severim.
Ajan, casus.
Babam da mesela hala öyle şeyler izler. Eski filmleri daya mesela. Gece bazen oluyor böyle dandik saatlerde filmleri dayarlar. Babam izler mesela öyle şeyleri.
Ben de sevdiğim tekrarları sevdim.
Hapishaneden kaçış ya da böyle bir şey gizli gizli bir yere ulaştırma falan. Filmlere konu olacak bir şey var, haber var ama o tarz filmlere değil. Maalesef çok böyle konusu olan filmler gibi değil. Hocam bir vatandaş Cezayirli bir vatandaş kuyumcuymuş kendisi. Hocam Türkiye'ye geliyor geçtiğimiz 8 sene önce oluyor bu olay. Şimdi davası galiba sonuçlanmış. 8 yıl önce Türkiye'ye gelmeye karar veriyor. Biliyorsun ülkelere girerken de belli bir para getirme limiti var. 7500 euroymuş galiba o zaman.
Ha bilmiyorum.
Türkiye'ye getirme limiti olması enteresan. Bilmiyorum varmış demek ki. Bence para gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin demek. Neyse 7500 lira limit varmış. Bu adam da kuyumcuymuş.
1000 lira değildir o ya, euro.
Euro pardon, 7500 euro limit. Bu abimiz de kuyumcuymuş hocam. Kuyumcu olduğu için de burada galiba işleri varmış dediğin ifadesine göre, bilmiyorum hocam şimdi. Gerçi mahkeme sonuçlanmış. Abimiz 144 bin euro parayı Türkiye'ye sokmuş, öyle söyleyeyim. Yani sokmuş hocam.
Detayı bilmemize gerek yok.
Ya sokmuş yani. Hani şimdi 144 bin euro olacak kafanda canlanmaması çok normal. Yani bir tomar parayı diyelim. Tomarla düşün. Yani tomar başına.
Rulo yapıyorlar,
evet,
onları.
Evet, muhtemelen. Sokmuş hocam adam. Yani bir şekilde bunu başarmış ve sonra ne olmuş biliyor musun? Sonra bir de biz bundan suçlu çıkmışız hocam, enteresan bir şekilde.
Niye?
Hocam Türkiye'ye geliyor abimiz ve işte paraları çıkartması için galiba bir ameliyat geçirmesi gerekiyor. Ve paraların bir kısmının da tahrif edildiğini olduğunu, daha doğrusu kendi kendine olmuş yani. Hani bu içinde bir kısmı galiba.
İyi muhafaza edilmemiş
bir kısmı gitmiş. Yani 144 bin euronun bir 44 bini bence erimiştir. Yani yediğine işte dikkat etmezse, mesela soda moda içtiyse o gün belki 50-60 bin euro gitti hocam. Ve dava açmış hocam ülkemize. Demiş ki Türkiye'ye böyle bir limit vardı. Ben de şeyimde sokmak zorunda kaldım yani parayı. Böyle bir şey demiş ve hocam üstüne üstlük biz galiba bundan da cezamızı almışız. Tabii yasal faiziyle, tabii yasal faiziyle beraber bu abimize şeye soktuğu, Türkiye'ye soktuğu paraların şey, çok enteresan değil mi hocam bu haber?
Yani ara ara çıkıyor böyle haberler.
Yani şöyle söyleyeyim, 144 bin euro var desen bence Türkiye'de kimse şey demezdi yani. Getirme demezdi. Ya o zaman bir tarafa sokmaya gerek kalmayabilirdi yani. Sadece fikir olarak söylüyorum. Bilmiyorum, geç kaldık ama biraz. Hani çünkü turist gibi, ya bilmiyorum öyle bir limit var mı Türkiye'de? Bazı ülkelerde var. Her ülkede
vardır.
Var mı hocam?
Kesin yani, vardır.
Ama mesela bunu biliyorsun. Limit 7500 ya hocam. 144 bin euroyu da sokma be kardeşim.
20 katı yani.
144 bin euroyu da sokma yani. Hani aklıma o zaman, yani çünkü para sokmak değilmiş gibi geliyor bana. 144 bin euro da çok hocam, kaç rulo yapar yani. Hani 7000 euroyu bir rulo da soktuğunu varsayarsak Türkiye'ye. Türkiye'den bahsediyoruz burada, yanlış anlaşılmasın. Yani kimsenin bir şeyinden bahsetmiyoruz. 144 bin euroyu sokmak için çok büyük bir çaba. Yani değdi mi bilmiyorum.
Peki bunu mesela planlarken şey yaptı mı? Deneyimini yaptı mı öncesinde acaba? Ne kadar yutabiliyorum?
Yani herhalde bir kere deneyip onunla artık ne yani, belki zaten 144 bin de kalmazdı muhtemelen. Hedef 200 bin gibiydi bence. 144'lerindeki zorlama dedi. Bence yani artık 138, 139, 140, 141, 142, 144'te muhtemelen dedi ki zorlama dedi ya hocam yani. Gerçekten 144 bin euroyu ben sokmazdım Türkiye'ye. Türkiye'ye, ya Türkiye'ye sokmazdım. Yani ya şimdi çok harcarsın, Türkiye pahalı bir ülke yani. Bir de sonra onları hani çıkarıp kullanabileceğini düşünmesi falan. Hani çok iyimser hocam. 144 bin euro, ama şöyle de düşünebiliriz. 144 bin euroyu.
Naylonsa paralar belki hani yıkanıp.
Öyle düşünmüş ama bir kısımda hasara uğramış işte. Dediğin gibi. Ama yani 144 bin euroyu da sokup getiriyorsa Türkiye'ye çok ihtiyacı var demek ki, ihtiyacı vardı. Yani sevdiği için yaptığını zannetmiyorum. Zor bir şey olmuş hocam. Ama tabii ki ben burada bizim memleketimizin tarafındayım. Yani her ülkenin kendine göre kanunları, kuralları var. Onlara uymak zorundasın yani. Acı bir şekilde öğrenmiş oldu. Acı bir şekilde tecrübe etmiş oldu. Bizi de bilmiyorum artık. Adalete güvendik. Başa gelen çekilir. Ne yapalım? Cezaya mahkum olmuşuz. Şarj devam ediyor. Fenomen Türk'te Murat Özsoy'la Cuma akşamının şarjındayız. Müzik konuşuyorduk ama enteresan bir konuyla tabii gündemimiz dağıldı. Neyse, konumuza dönelim. Çağatay Karadirek yanımızda. Kendisi bir prodüktör. Yeni de şarkı yapmışlar Öykü ile beraber.
Evet.
Önceden de şarkıları var. Sıradaki projeleri de var. Ama seni de ilgilendiren bir haberimiz var bizim şu an.
Hadi bakalım.
Geçtiğimiz günlerde Spotify bir açıklama yaptı. Enteresan bir açıklama yaptı. Ben dedi çekilirim.
Evet.
Hayırdır ya, çekilirim ya da çekilmenin tamamını işte bir kısmını yaparım falan gibilerinden, evet. Böyle. Spotify'a bir kızılıyor bu aralar. Bir rekabet kurulu galiba soruşturma açtı, öyle bir şey. Aynen. Var sanki, yanlış hatırlamıyorsam.
Biraz bir yandan piyasaya domine edip tekerleştiğine dair.
Evet, bir yandan da
bir
böyle işte.
Listeler
konusu çok tartışmalı. Aynen. Spotify'da diyor ki biz şöyle yaptık, böyle yaptık. 2 milyar TL'nin üzerinde ödeme, bu rakamları geçiyorum, birçok şey yaptık diyor.
Evet.
Bizi niye suçluyorlar anlamıyoruz diyor. Böyle olursa biz gideriz diyor.
Evet, güzel bir laf.
Yani blöf mü diyorsun?
Bence blöf, çünkü Uruguay'da da zamanında telifle alakalı bu tür bir anlaşmazlıklar oldu. Kaldılar orada.
Evet.
Yani bir de bize dair ödeme yaptığı o parayı toplu olarak söyleyince büyük meblağ gözüküyor da aslında telif ödemesi çok düşük.
Bir
Türkiye'de.
Sorun var mı? Müzisyenlerle Spotify arasında biz gerçekten böyle birebir de, yani kurumsal olarak değil, senin birebir yaşadığın şahsi bir sorunun var mı Spotify'da?
Yok
mesela?
Yok, yani aslında şöyle diyeyim, birçok konuda ulaştığımda, iletişim kurduğumda onlarla, işte prodüktörlüğünü yaptım sanatçılar, evet, adına, kendi adıma.
Çok hızlı geri dönüşler aldım, çözümler ürettiler ama genel tablo olarak yani çok da iç acıcı bir yerde değil.
Peki
aslında
buradaki asıl sorun listeler mi acaba? O haksızlık mı? Yoksa telif ücretlerinde belli bir, mesela dünyaya göre çok mu düşük, böyle bir sorun mu var?
Bence telif ücretleri dağıtılırken para bir yere uğramıyor olabilir mi?
Nasıl yani?
Ne bileyim, hani bir gelir dağılımı düzgün olmuyor olabilir mi?
Yani dinlenmeye göre vermiyorlar mı sonuçta bunu? Ölçülebilir bir şey değil mi bu?
Yani şöyle diyeyim, şarkıcı olmayanı belki hani es geçmişlerdir falan. Sanatla ilgili olmayanları.
Bilmiyorum konuyu ama yani çaldığın zaman bir şarkıyı dinlenme başına bir para veriyor değil mi müzisyenlere?
Evet. Ve bu çok düşük Türkiye için.
Çok düşük.
Evet.
Bilmiyorum, ben de şunu sanıyorum, Spotify'dan kazanıyorlar sanıyorum müzisyenler. Hocam nereden kazanıyorlar? Yok, sahneden konserden mi kazanıyorlar? Aynen. Konserlerden kazanıyorlar. Evet. Ama Spotify'ın bir artısı olmuş mudur sence? Müzisyenlere faydası var mı?
Aslında şöyle, indie müzik ruhunu çok desteklemiş oldu. Bağımsız müzik.
Evet, bir de bir yandan da bir marka oldu yani. Şu an Türkiye'de bakarsan tabii, herhalde Apple Music falan da var ama galiba aynen domine eden Spotify. Evet. YouTube falan da var ama onlar da çok, ben mesela kullanmıyorum. Spotify'ı kullanıyorum öncelikle. Hı-hı. O yüzden aslında iyi de geçinmek lazım bir yandan ama onlar da ticaret yapıyorlar. Sonuçta paraya bakıyorlar. İyi para kazandıran müzisyenleri öne çıkarmaya tabii çalışıyor olabilirler muhtemelen.
Ya sadece işte öncelikleri var. Yani onların da yolda yürüdüğü bazı insanlar var. O yolu yürüdüğü insanlara tabii ki bir tık kıyak geçmiyor.
Böyle iddialar, böyle söylüyorlar, evet, bilmiyorum.
Biz de öyle duyduk.
Evet, herkes de böyle duyuyor. Niye işte herkes böyle şeyler duyuyor. İşte. Ben bilmiyorum ama evet, Spotify'ın da burada
sadece
bir
sıkıntısı. Sadece onlarda mı sorun yoksa daha öncesinde de aslında vardı buna benzer şeyler.
Hocam galiba dünyanın var olduğu sürece, müziğin var olduğu sürece hep bunlar oldu. Radyolarda çalan şarkılar için de bunlar vardı zannedersem. Hep derlerdi, evet, radyocular, evet, böyle kayırıyor, böyle yapıyorlar. Televizyonlar için de böyle söylendi. Kral TV'ler varken, işte müzik kanalları varken. Evet. Şimdi de Spotify. Tabii bir yandan da böyle büyük bir yapının bozulması da söz konusu olabilir. Belki gerçekten bozuluyordur bunlar. Bozuktur belki şu, evet, anda sistem. Ya da her zamanki gibi ne bileyim kendine şans verilmediğini düşünen insanlar kızgınlıkla böyle iddialar atıyorlardır. Bakalım, evet, soruşturulsun, bakılsın yani Spotify. Evet,
araştırılsın.
Ama kapattırmayın hocam, gözünüzü seveyim, evet, ya müzisyenler. De. Bak bir şey diyeceğim. Haksızlık tamam yapılıyordur da. Abi yapma, kapattırma Spotify'de. Hiçbir şey açık kalmadı ya.
İşte bizim elimizde olan şeyler değil.
Ya yani bir Spotify'ın var, onu da kapattırmayın ya. Soruşturma muruşturma. Aranızda anlaşın abi. Aranızda kaçsa eksik para verilsin. Tatlıya bağlansın. Mahkemelik olmayın. Spotify'da kapanmasın şu ülkede. Bir Spotify'ımız kaldı be. Şarj
devam ediyor. Zaten...
Atalar hocam, yapay zeka teknolojisini her zaman konuşuyoruz yayınımızda. Çünkü her gün bir gelişme oluyor. Bir haber vermek istiyorsak yapay zekadan bağımsız bir yere gidemiyoruz. Bir de bizim otonom sürüşlü araçlar vardı. Öyle bir muhabbet vardı hocam. Türkiye'de gerçeklendi bir ara. Taksiler şoförsüz olacak. Yani taksicisiz taksiler olacak falan dendi.
Ben güvenmiyorum şu an.
Ben de güvenmiyorum. Taksicisiz taksi olmaz. Taksici taksiyle, taksi taksiyle, taksiciyle güzel. Bence, bence. Ama şu klimaları da açsalar hocam yaz sıcağında. Camları değil de klimaları da açsalar. Çok, evet, o kadar çok yakacağını düşünmüyorum. Bir daha düşünün bunu. Bir klimalarınızı açsanız çok iyi olur. Sizin için daha iyi olur. Bir 5 dakikalığına kalıyoruz. Neyse. Hocam asıl mevzuma geleceğim şimdi. Şimdi de tır şoförlerinin yerini yapay zeka alacak diye bir iddia var. Yani bu milyonlarca tır şoförünü ilgilendiren bir habermiş. Biz de şu an tırında, yolda dinleyen bir tır şoförü varsa. Diyorlar ki hocam 2030 sonrasında garanti kesin. Tırların şoförleri olmayacak çünkü tırların gittiği yol belli, duracakları durak belli. Bir yapay zekalı otonom robot bu işi götürür diyorlar. Ne diyorsun?
Bana ürkütücü geliyor.
Evet, yollarda yapay zekalı bir tırla.
Yani şey olabilir, evet, mesela trenler falan olabilir belki.
Hani evet hocam, arkadan düşsene geliyor haldır haldır rampada.
Yani evet.
Rampadan aşağı doğru içinde insan olmayan bir şey geliyor. Evet, evet. Yani öyle değil mi? Yani adam orada bir kaçışları maçışları var tırcıların, biliyorsun. Tır
kaçış
çok tehlikeli.
Rampası, evet, onu soracaktım yani. Şimdi fren patladığı anda kaçış, evet, rampasına gideceğini nasıl tahlil edecek?
Yani tır şoförlüğü dediğin şey sadece gaza bas dümdüz yolda direksiyon değil, salla değil. Anlık değil, reflekslerin sürekli hayatta kalma, uyanık kalman lazım. Evet. Yolda olman lazım. Çok zor da bir iş. Bakalım şimdi tır şoförlerini böyle bir şey yapacağız diyorlar. Zor hocam, esnaf için de zor. Kuru fasulyeciler falan ne yapacak şimdi yani, yapay zekalı otonom bir tır kuru fasulye yemez diye düşünüyorum. Evet.
Yani belki...
Ya da programlarlarsa, belki kuru fasulye yemeği programlarlar, o da olabilir yani.
Her şey olabilir.
Yani yol üstü duraklarda falan da bir boşluk olacak muhtemelen,
olacaktır,
bunlar tapagaz.
Olacaktır.
Benzinlikte duracaklar. Bir yandan iyi şu, bayağı bir zaman bunlar şey yapıyorlardı hocam, tır şoförleri maalesef 10 numara yağlar, bilmem ne mazotlar falan, çok son derece zararlı yakıtlar. Bir ara böyle bir modaydı ama galiba o iş bitti artık, denetimlerle beraber. Tır şoförlerinin mesleğini elinden alan bir yapay zeka sana ne yapmasın Çağatay Karadirek müzisyen olarak?
Bana her şeyi yapabilir ya.
Geçtiğimiz gidişten günlerde ben oturdum, Suno diye bir program var, Suno. Aa, AI, evet, web üzerinde hatta.
Evet.
Girdim, şarkı yaptım, bana gerek kalmayacak diye düşünüyor musun? Ya bir prodüktöre gerek kalmayacak diye düşünüyor musun?
Düşünmüyorum çünkü günün sonunda o da insanlar ürettikçe beslenecek ya. Bu sefer kendi içinde bir döngüye girecek. Yani yapay zekanın ürettiği başka bir yapay zekayı besleyecekse bu zaten bir döngüden ibaret.
Aynı zamanda
bir asistan sen... gibi kullanılacak.
Evet, onu bir alet olarak, ekipman olarak kullanıyor musun?
Kullanıyorum tabii ki.
Mesela şeyden bahsediyorlar müzisyenler genelde. En heyecanlı oldukları şey. Abi sistemleri ayırıyorum falan. Nedir abi sistemleri ayırmak çok mu önemli bir şey?
Yani o şu an aslında çok trend oldu da yani yıllar önce aslında İzotop RX bunu yapıyordu.
Ne yapıyordu? Nedir? Sistem ayırmak nedir?
Sistem ayırmak şöyle. Şarkıların konserlerde ya da ne bileyim mastering'e, mix'e vesaire birçok yere gönderirken sistemler dediğimiz gruplara ayrılır. Bunlar işte şarkının ritim grubu için drum grubu.
Anladım.
Ne bileyim klavyelerin olduğu pedler, piyanolar falan bunlar key grubu, bas grubu vesaire bunun gibi ana çatılar olur. Aslında bu mix'in bir parçasıdır. Bunlar dışa aktarılır. Şimdi bu yeni yapay zekalar da bunu ya şöyle diyeyim gerçekten başarılı ayırıyor. Ama burada en çok fayda tabii ki DJ'lere var. DJ'ler en büyük problemi temiz vokale ulaşmakta yaşıyordu. Şimdi bu sayede...
Ayıklıyorsun şarkıyı.
Evet istedikleri şarkıyı diledikleri gibi ayıklayıp fikirlerini yapabiliyorlar.
Bak müzisyenler adapte olmuşlar hocam. Müzisyenler yapay zekayı bir ekipman olarak kullanıyorlar. Tırcıları tavsiyem o zaman yapay zekayı şimdi alışın. Yani en azından tek başına yapay zeka gitmesin. Belki ikinci kaptan olarak tırcılar.
Yoldaş olarak kullanabilir.
Aynen arkada uyuyabilir mesela adam. Önemli pozisyonlarda, zor koşullarda mesela şu rampayı sen bırak ya deyip makineye belki devreye geçebilir bence.
Peki
mesela.
Peki şey yaşanır mı sence? Normal tırcı, yapay zekalı giden tırcının önünü kesip o tırı...
Kesinlikle. hatta yapay zekalı bir tırın normal bir tırcının önünü kesip aşağı robotla inmesi yok mu?
Evet.
O da var yani. Aynen, aşağı bir aynen. Ya da Transformers olup böyle bir anda adam olup
Işın
hayırdır
atıyor,
sen hayırdır birader diye. Hayırlısı hepimiz hakkında. Korkutucu atalar hocam senin dediğin gibi. Bakalım yollarımıza neleri göreceğiz yakın zamanda. Şarj devam ediyor. Fenomen Türk'te şarjdasınız. Cuma akşamının şarjındayız. Çağatay Karadirek ve Atalar Hocam burada. Hocam bir haberim var. Amerika vizen var mıydı senin?
Yok.
Hiç işin düştü mü Amerika vizesine?
Düşmedi ama düşünüyorum almayı.
Değil mi? Gitmek istersin. Çağatay senin oldu mu Amerika maceran?
Evet,
senin de olmadı.
Olmadı ama düşünüyorum ben de.
Benim de olmadı. Düşünüyorsan o zaman bir haberim var sana. Bunu da düşün. Vize başvurusunda Türk vatandaşları için, gerçi bence dünya vatandaşları için de bunu istiyor olabilirler. Ya, Amerika burası yani vize istediği ülkelerle ilgili. Diyor ki sosyal medya hesabının herkese açık olması gerekiyormuş.
Doğru.
Bayağı başvuru formunda böyle bir şey diyorlar.
Evet.
Yani gidip oradan seni stalklayabilirler.
Evet.
Baktın mı Amerika vizesine layık bir hayat yaşıyorsun?
Ya şöyle...
Bakınca mesela ben şimdi düşünüyorum bir sürü fotoğraf var abi Amerikan yani Trump görmesin dediğin fotoğraflar var onları kaldırmam lazım o zaman.
Tabii bir de zaten şey sıkıntısı var ya para alışverişlerinde dekontlardaki açıklamalar arkadaşlarınla aranda geyik olsun diye yaptığın açıklamaların hepsi çıkıyor.
Öyle bir şey mi yapıyorsunuz aranızda arkadaşlarla açıklamalar?
Evet yapıyoruz.
Yok,
siz
ben,
yapmıyor
ben
musunuz?
Ben yapmıyorum abi, bir tek bir yapıyor. ama bak sosyal medya hesabının açık olması daha da farklı bir şey tabii.
Tabii ki tabii ki.
Yani senin orada nasıl bir insan olduğun hakkında zaten pek çok fikirleri vardır muhtemelen de şimdiden. Evet. Daha bir fikri oluyor. Nelere bakıyor bilir Atalar Hocam sosyal medyasında? Senin mesela Amerika vizesine başvururken ya dur şunu da kaldırayım görmesin diyeceğim bir fotoğrafın var mı?
Yok ya.
Yani belki yok. Belki doğum gününde çok işmişsindir, saçmalamışsındır onunla ilgili.
Özel şey şeyler koymuyorum çok
yani,
fazla.
Ama yani bu tür nasıl anlatayım radikal tipler mi diyeyim artık ne diyeyim istemeyecekleri bunu bir şekilde sosyal medyalarında yansıtıyorlar.
Valla bir şey söyleyeyim bu bize
bir
şimdi...
Bir tane daha hesap kurar onu verir.
Muhtemelen ne zaman kurulduğuna da bakarlar.
Bakar yani.
O zaman her zaman bir hesabımız daha olsun.
Evet. Değil mi?
Amerika vizesine başvuracağımızda hemen onu verelim. O aynen. Stalk hesabımız olsun bizim.
Orayı ayrı kasarız.
Ha orayı ayrı kasalım. Oraya daha böyle nezih görüntüler.
Yançar.
Hocam. Ya bir yandan da tabii şöyle bir şey var. Şimdi sosyal medyanın
olmak
artık...
zorunda mısın bir de sosyal medyada?
Demek ki olmak zorundasın gibi bir şey haline geldi sanki. Hmm. Yani olmak zorunda olmamanı bile bunlar değerlendirir hocam. Derler ki bu herif sosyal medya değil aman abi falan tabii. Bence. Çünkü bir yandan tamam bir yani bütün dünya böyle bir güvenlik ağına dönüştü. Hani sosyal medyada buna artık şey oldu ama artık onlarla ilgili kaygılanacak zamanı geçtik ya. Bence bütün bilgilerimiz her zaman her yerde. Instagram da artık bir nüfus kağıdı gibi oldu bence.
Tabii,
bir kimlik gibi oldu yani.
Bir de şöyle düşün sanatçı vizesi alacaksın mesela.
Evet.
Yani onu bir şekilde sahte şeylerle belgelerle ispat edersin ama Instagram'ın yine ele veriyor.
Tabii.
Yani o dünyanın içinde misin? Yaşıyor musun gerçekten?
Yani aslında öyle ama tabii şöyle Instagram'da da ne kadar gerçek bir sen varsın o da ayrı bir konu. Yani muhtemelen onların baktıkları işte terör ya da işte radikal
tabii,
bir tip misin
evet,
falan.
Aynen.
Yoksa normal hayatta mesela Instagram'a baksalar birçoğumuz bambaşka insanlarız tabii. Yani. Yani Instagram'da filtrelerle bilmem nelerle aynen. Hayatımızı sürdürüyoruz
herkes
birçoğumuz.
Herkes sanatçı orada.
Herkes havalı. Bir şey olmayan kimse kalmadı hocam Instagram'da gerçekten.
Evet. Tabii.
Bir şey herkesin olmayan kimse kalmadı. Çünkü yani olay şu artık yani artık ünlü ünsüz diye bir şey yok ya artık. Sosyal medya herkese eşit davranıyor. Herkesin önünü açıyor. ünlü olmak isteyen onu da buluyor. Rezil olmak isteyen rezilliğini de bulamıyor. Yani oradan daha da ünlü oluyor hatta.
Evet, tam onu diyecektim ben de.
Öyle de bir çağdayız. Evet, böyle bir uygulama. Amerika vizesine başvuracaksanız hesabı şimdiden temizlemeye. Aman abi yani görmesinler. Güzel güzel bir hesaplarımızı şey yapalım ya da başvurmayalım Amerikan vizesine. Durum bu. Şarj devam ediyor. Fenomen Türk'te cuma akşamını yedik bitirdik gibi bir şey Çağatay Karadirek'le konuşuyorduk. Var mı yeni bir projen, yeni bir amacın, yeni bir hedefin yoksa tatil artık seni senden aldı mı?
Var yani benim hiç durmuyor. Tatildeyken de hep bir şeyler yapmak, yeni soundlar.
Hiç gitti mi tatile şeyler, bu yaz? Açılışını yaz... yaptın mı? Denize girdin mi?
Hala gidemedim.
Girme.
Evet.
Bak neden? Ben sana bir şey söyleyeyim. Çok gitme. Sıcak. Hayır, gittiğin andan itibaren işte ayvayı yiyorsun. Artık tatil seni çekiyor. Seni böyle bir cesede çeviriyor. Gel gel. Vallahi çalışman zorlaşıyor. Bak Atalar hocam bak. Bu adam hala motive olamadı. Ben de aynı şekilde. Evet. Tatil bağımlılık yapan bir şey.
Erken gitmeyeceksin.
Şeker gibi bir şey tatil. Çok güzel ama işte maalesef zararları da var.
Ben tatile iş götürdüğüm için galiba orada hata yaptım.
Evet. O zaman güzel yerlere gideceksin tatil için.
Evet.
Çeşme, Bodrum var mı hocam yakın zamanda o zaman?
Bodrum belki.
Ne diyorsun Bodrum'la ilgili? Herkes diyor Bodrum bitmiş, Bodrum boşmuş. Sen gerçi görmedin bu yaz, ben gördüm. Biraz evet, bir boşalma durumu var. Biraz bir sessizlik, bir hakim sokaklara falan. Ya eskiye nazaran diyelim. Hani hala evet, tabii kazanan yerler, müzik yapan yerler yapıyorlar. Bunu neye bağlıyorsun diye soracağım sana.
Yani birçok yerde aslında bu boşluk oluşmaya başlamış. İşte Göcek'te aynı şekilde, evet, Alanya'da aynı şekilde. Yani bence tamamen...
İstanbul'da eğlenemez miyiz? Tamam Bodrum anladık, pahalı gidemiyoruz. Şimdi yol parası bilmem ne parası falan, orada kalacak evet, yer falan derken biraz sıkıntılı. İstanbul'da eğlenemez miyiz? İstanbul'da denize giremez miyiz?
Ben hiç eğlenmeyi denemedim. Siz denediniz
ben
mi?
Ben de denemedim işte.
Mesela adalara gidip hiç denize girmedim.
Hiç abi, gerçekten biz kıymetini bilmiyoruz ha İstanbul'un. Bence şey mi? Sen İstanbul'da denize girdin mi hiç?
Ben girmedim.
Ama sen İzmir'isin, bir dakika, sen İzmir değil misin? Evet. Tamam kardeşim, biz de bununla konuşuyoruz ya. İzmirli adam İstanbul'u beğenir mi ya?
Benim ama Marmara Denizi'nde yüzmem gibi bir nedense ideolojim var, sebebini
yapabiliriz.
Bilmiyorum.
Bak bir gün yapalım bunu Atalar Hocam'la beraber.
Bebek sahilde mi?
Bebek sahilde. Emirgan'da. Evet. Bir denize bir girelim çıkalım bence, bir kendimize girelim.
Olur.
Yani çünkü tatil sadece denize girmek değil yani.
Evet, ben bu event
bu hafta sonu
sevdim.
Mu?
Evet.
Ne zaman yapıyorum?
Bir zaman. Tamam. Bu hafta sonu ben Çeşme'deyim hocam. Olmasın. Hocam ben Çeşme'ye gidiyorum. Haftaya sizin yanınıza geleceğim. Bu kadar konuşup ondan sonra ben Çeşme'ye gidiyorum diyormuşum değil mi ben de? Ha, inşallah yakın zamanda bir tatile gidersin. Bir kendine i̇nşallah gelirsin ama bak evet, sana söyleyeyim iyi bir şey değil. Olabildiğince ertele. Vallahi tatil tamam, olabildiğince ertele. İşine motive. Bak ne güzel şarkı yapmışsın. Tamam böyle çalış.
Böyle Eylül-Ekim'de gidip zaten havalar soğudu. Artık en güzel, tatil yapamam demek
hayır,
lazım.
En güzel zamanı Eylül-Ekim. Evet. Ben buradan tavsiye ediyorum gerçekten. Eğer yoğun işiniz varsa tatile gidin tabii ki fırsat bulduysanız ama gitmek için zorlamayın. Biliyorum insan istiyor bir an önce gitmek. Ama daha sonra gelip burada çalışacaksan bence gitme. Bekle evet, Eylül'e kadar, Ağustos sezon sonuna kadar. Sonu. Bekle. Ondan sonra kendine bir ödül gibi yap onu. Evet. Çünkü gerçekten insanın artık kanı çekiyor, canı istiyor. Motive olmak zor bir şey yani.
Evet.
Tatile. Neyse şarj devam ediyor. Fenomen Türk'te cuma akşamını bitirdik. Artık hafta sonuna insanları, dinleyicilerimizi gönderiyoruz. Zaten çok zor bir hafta olmadı. Tatildi iki gün. Tatil sayıldı pazartesi birçok yer için. Üç günlük bir hafta oldu hocam. Artık önümüzdeki hafta pazartesi burada olacağız Atalar hocam.
Ben bir hafta sonu dinleneyim.
Hafta sonu ben bir dinleneyim, bir kendime geleyim, bir şarj olayım. İnsanlar da dinlensinler. Pardon. Çağatay Karadirek hocam teşekkür buyurun, ediyoruz geldiğin için.
Ben çok teşekkür ederim.
Yeni şarkını çaldık. Öyküyü de bekliyoruz. Annesi Filiz Hanım'ı da bekliyoruz artık.
Filiz önceliğimiz.
O kadar bahsettik ki artık gelmesi lazım. Hep beraber üçünüzü ben burada bekliyorum bir gün yine. Evet. Atalar hocam teşekkür ediyoruz geldiğin için.
Ben teşekkür ederim.
Haydi o zaman hafta sonu daha uzatmadan. Herkese iyi hafta sonları. Haftaya 18'den 20'ye hafta içi her gün buradayız. Şarj bitti.